Yeni Gün.
Günaydın sayın dinleyicilerimiz, yeni güne hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Melda Alpay, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr, Facebook adresimiz yenigun.tsr ve Twitter adresimiz tsryenigun. Sevgili dinleyicilerimiz, yeni günü her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini aktararak başlayacağız ve hemen ardından bağlantılarımıza geçeceğiz. İlk telefon bağlantımızda TRT muhabiri Ankara gündemini aktaracak. Ardından gazeteci, editör Salim Salimoğlu bizlerle birlikte olacak ve gazetelerde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Son bölümde de spor köşemiz var. Spor yorumcusu Ali Tansu Polatkan bizlerle birlikte olacak ve sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Manşet turumuza Hürriyet'le başlayalım. Ürküttüğümüz kuşa değdi. Türkiye daha önce de birçok kez gaz buldu. Peki Karadeniz'e keşfedilen gazın öncekilerden farkı ne? Bu soruyu dünyanın en önemli enerji uzmanlarından Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'a sorduk, diyor Emre Eser yaptığı röportajda. Röportajdan başlıkları da aktaralım. Öncekiler küçüktü, bu bir dev. Türkiye'nin önceki gaz keşifleri ölçek olarak çok küçüktü. Bu keşif öncekilere kıyaslanamayacak kadar büyük. Dev denilen sınıfa giriyor. 2010'dan bu yana Norveç'in bulduğu tüm gaz sahalarının toplamına eşit. Attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değecek derler. İşte bu keşif en net anlatacak cümle bu. 3 yıl zor ama imkansız değil. Diğer keşifleri çıkarmak ekonomik değil. Buradaysa çok büyük bir rezervden bahsediyoruz. Değeri 80 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ekonomiye kazandırılması için 3 yıl çok uzak bir ihmal değil. İhtimal değil, zor ama imkansız değil. Uzun dönemde evlerde ve sanayide gazın düşük fiyattan olacağını söyleyebiliriz. Enerjide akla gelen ilk isim Dr. Fatih Birol, merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Enerji Ajansı'nın başkanı. Bu göreve 2015'te getirildi. Geçen yıl bir kez daha seçildi. Forbes'e göre Birol, enerjide dünyanın en nüfuzlu kişilerden biri. Japonya, İsveç, Avusturya, Almanya, Brezilya, Fransa ve İtalya Birol'u nişan ve madalyalarla ödüllendirmişti. Gazda yeni müşteriler gelebilir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karadeniz'deki keşiften sonra uzmanlardan aldığı bir bilgiyi aktardı. Yeni müşteriler gelebilir, yeni rezervler ortaya çıkabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Oturup konuşmuşluğumuz var ya Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan adayı Biden'a ilk kez yanıt verdi. Bunu bize nasıl söylersin? Dostluğumuz var, oturup konuşmuşluğumuz, çay içmişliğimiz var. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın? Ama kullandılar. Buna cevap vermesi gereken bizden önce muhalefettir. Ama muhalefet tepki koymak yerine konunun aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir. Düğünleri kısa tutalım. Düğün, cenaze, taziye, tatil gibi etkinlikler virüsün yayılma alanları oldu. Düğünlerimizi az sayıda katılımla kısa sürede yapalım. Kara paracıları Rum pasaportu, Gazprom eski yöneticisi Nikolay Garnovski, Afgan politikacı Rahman Rahmani ile Suudi Arabistan Yatırım Ajansı Başkanı Muhammed Jami de Rum pasaportu almış. Kıbrıs Rum yönetiminin karanlık geçmişe sahip yüzlerce kişiye yatırım karşılığı vatandaşlık satması ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Listede 70 ülkeden 1400 İş insanı, politikacı ve mafya bağlantılı kişiler de yer aldı. Rumlar bu yolla 7 yılda 7 milyar avro gelir elde etmiş. Ve son bir haber aktaralım Hürriyet'ten. Turizmde umut veren yükseliş. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin ivme kazandığını belirterek 2020'de 15 milyon turist, 11 milyar dolar gelir beklendiğini söyledi. Ağustos iyi gidiyor. 6,5 milyon turist sayısını yakaladık. Sezon geç başladı ama geç bitecek gibi görünüyor. 15 milyon hedefinin 2,5 milyonu yurt dışında yerleşik Türk. Gerisi yabancı ziyaretçi diye düşünüyoruz. Ağustos ayı çok daha iyi gidiyor. 2021 yılında çok daha iyi bir sezon geçireceğiz diyor. Pandemi nedeniyle yılın ilk bölümünde kayıp yaşansa da Temmuz'da ülkeye gelen turist sayısı 1 milyona yaklaştı. Başlıklarına bakacağımız bir diğer gazete Milliyet, damlaya damlaya Nil oldu. SMA hastası Nil, gereken 2.4 milyon doların kampanyalarla toplanmasının ardından ABD'de gen terapisine başladı. Yüzlerce bebeğin derdi. Türkiye'de gevşek bebek sendromu olarak bilinen SMA hastalığıyla yüzlerce bebek ve aile mücadele ediyor. 23 aylık Nil Güleç de o bebeklerden birisi. Gen terapisi için gerekli olan 2 milyon 400 bin doların düzenlenen yardım kampanyasıyla toplanmasının ardından Nil Bebek ABD'ye gitti. Onun ailesi Türkiye, Boston Çocuk Hastanesi'nde gerekli tedavi alan Nil'in hareketlerinde çok olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Nihan Ali Güleç çifti, Nil şimdi başka bebeklere umut oluyor, Nil'i tanımayan binlerce kişi elimizden tuttu, kocaman bir aile olduk, mucizelerin gerçekleşebileceğini gördük, damlaya damlaya Nil oldu, dedi. Erdoğan'dan net mesaj, Yunanistan zarar görür, geri adım yok. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile aynı bölgede Navtex ilan eden Yunanistan'a sert çıktı. Yunanistan kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Ne Oruç Reis gemisi ne de ona refakat eden donanmamız en küçük bir geri adım atmayacaktır. Yunanistan'a Türk donanmasının önüne atanlar yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada görünmeyecekler, zarar gören Yunanistan olacaktır. Yeni kaynak halkın cebine girecek, Karadeniz'de bulunan doğal gazla da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tespit edilen rezerv çok daha büyük bir kaynağın habercisi, doğal gazın ucuzlamasıyla milletimizin cebine ilave kaynak girişi sağlayacağız, dedi. O ifadeyi nasıl kullanırsın? Biden'a ilk tepki. ABD Başkan adayı Biden'a ilk kez yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturup konuşmuşluğumuz var, çay içmişliğimiz var, böyle bir ifadeyi nasıl kullanırsın ama kullandılar diye konuştu. Doğalgaz bizi sadece sevindirir. Partisinin MYK toplantısına başkanlık eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Karadeniz'de bulunan doğalgaza ilişkin ülkemizde doğalgaz bulunması bizi sadece sevindirir, memnun eder. Yeter ki elde edilecek kaynak millet için kullanılsın, vatandaşın sorunları için kullanılsın, yeter ki gerçekçi olsun dediği öğrenildi. Bazılarının uykusu kaçtığı MHP lideri Devlet Bahçeli, Karadeniz'de doğalgaz yatağı bulunması ile ilgili 2019'da ödediğimiz 41.6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır, dedi. Rezervin değeri 80 milyar dolar. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz rezervinin değerinin 80 milyar dolar olduğunu söyledi. Birol, ortamın doğalgazı düşük maliyetle çıkarmaya imkan verdiğine de dikkat çekti. Ve Giresun'dan bir haber, kayıplar aranıyor. Giresun'da birçok ilçeyi vuran sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede dün iki kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 8 kişinin bulunması için helikopter destekli arama çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dere güzergahında 24 tane yapı tespiti yaptık, bu yapıları hızlı şekilde kaldıracağız, dedi. Cani hesap veriyor. Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı gerçekleştirerek 51 kişi öldüren, 49 kişi yaralayan Brenton Tarrant'ın yargılanmasına başlandı. Katliamdan kurtulanlarla yüz yüze gelen Tarrant'ın ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor. Manşet turumuza Sabah gazetesiyle devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Başkan Erdoğan'dan tarihi uyarı, şımarık Yunan zararlı çıkar. Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın Navtex ilanına sert tepki gösterdi. Bu, seyir emniyetini tehlikeye düşüren bir şımarıklıktır. Tek zarar gören ülke kendileri olur. ABD'deki hastalıklı zihniyet Yunanistan kendisine bir kaosun içine atmıştır. Onları Türk donanmasının önüne atanlar yaşanacak bir sıkıntıda ortada gözükmeyecekler. Biden'ın açıklaması, demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleriyle hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet ABD siyasetini esir almıştır. Kin gözlerini kör etmiş, muhalefet bir zırvanın arkasına sığındı. Kin ve husumet gözlerini kör ediyor. Biz sandıkla geldik, sandıkla gideriz. Kendi halkının safında olmak yerine gavurun kılıcını çalmayı tercih edenleri de milletimize havale ediyoruz. Başkan Erdoğan'dan Yenimiş'te tespit edilen rezerv daha büyük kaynağın ilk habercisi. Kaybolan ailenin son çığlığı sele kapıldık sürükleniyoruz. Betül Akgün sele kapılınca telefonla yardım istedi ancak üç kelimenin ardından telefon sustu. Giresun'daki sel felaketinde can veren vatandaşların sayısı 5'e, şehit olan askerlerin sayısı da 3'e yükseldi. Kayıp 8 kişi aranıyor. Kaybolanlar arasında Akgün ailesinin 3 ferdi de var. Davut Emine Akgün çiftiyle kızları Betül'ün içinde olduğu araç sele kapıldı. Betül son bir hamleyle telefonla dayısını aradı. Betül'ün sele kapıldık sürükleniyor sözlerinden sonra telefon kapandı. Ormanı kül eden yangında sabotaj iddiası. Adana Kozan'da 200 hektardan fazla ormanlık alan yandı. 8 mahalle ve 800 hane tahliye edildi. Rüzgar yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli kasıt ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Son yılların en büyük keşfi Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan çarpıcı değerlendirmeler. Türkiye'nin Karadeniz'e bulduğu doğalgazın ekonomik değeri 80 milyar dolar. Bu rezerv son yıllarda dünyada yapılan en önemli keşiflerden birisi. Kuzey Denizi'nde 2010'dan beri Norveç'in bulduğu tüm gaz sahalarının toplamına eşit. 3 yılda kolaylıkla çıkarılır 83 milyonun TPAO'nun mühendislerine teşekkür borcu var. Yeni Şafak gazetesinin başlığı, elimiz böyle güçlenecek. Türkiye'nin salgın sürecinde gaz ihtiyacı azalınca izlediği yol 320 milyar metreküplük keşiften sonra atılacak adımlarla ilgili önemli ipuçları veriyor. Pazarlık gücünü artıran Türkiye son 6 aydır İran'dan alımı %46, Rusya'dan %41 düşürüp Azerbaycan ve ucuz spot piyasalara yöneldi. Türkiye'nin eli Karadeniz'deki rezervle birlikte daha fazla güçlenecek. Daha ucuz alacağız. Müsiat Maden ve Enerji Komitesi Başkanı Cihat Terzioğlu, 18 milyar metreküplük kontratımız bitiyor, daha uygun maliyetli doğalgaz alım sözleşmeleri imzalanacaktır, dedi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da, bu keşif Kuzey Denizi'nde 2010'dan bu yana Norveç'in bulduğu tüm gaz sahalarının toplamına eşit yorumunu yaptı. Doğru bir adım atıldı. 300 milyar metreküplük keşfin Türkiye için çok büyük bir başlangıç olduğuna dikkat çeken GER Partners Araştırma ve Strateji Direktörü Emin Emrah Danış şunları söyledi. Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda doğru bir adım attığını gösteriyor. Enerji ticaret merkezi olma hedefimiz için de çok önemli bir adım. Tek kaybeden Atina olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis'in sismik araştırma için bulunduğu bölgede tatbikat yapacağını duyuran Yunanistan'ı sert şekilde uyardı. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanlar yarın ortada gözükmeyecektir. Tehlikeli bir şımarıklık. Kabine toplantısının ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi. Yunanistan'ın Navtex ilanı, bu açıklama bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Türkiye ne Oruç Reis gemimiz ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Akdeniz'de de müjde gelecek. Karadeniz'deki keşifle doğalgazın ucuzlayacağını ve konuttan sanayiye her alanda milletin cebine ilave kaynak getirisi sağlanacağını ifade eden Erdoğan, Yenimiş'te verdiği tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var. İnşallah bu müjdenin devamı gelecek. Önümüzdeki süreçte Akdeniz'de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz. Atina'ya Girit mesajı, Atina Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırıyor. Yunan ordusu sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in görev yaptığı Girit, Kerperodos ve Meis'in güneyini kapsayan bir navtex yayınlayıp hava tatbikatı yapacağını duyurdu. Bunun üzerine TSK'da misilleme olarak bugün Girit'in güneyinde savaş gemileriyle askeri eğitim yapma kararı aldı. İplikleri pazara çıktığı MHP lideri Bahçeli, Karadeniz'de yüksek miktarda doğal gaz rezervi keşfedilince her yapılanda kusur arayanların yine ortaya çıktığını belirterek, doğal gaz kuyusu kötü niyetlerin iplerini bir kez daha pazara çıkarmıştır. 2019'da ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır, dedi. Arabalar, evler aşağı gitti, görünmemiş felaketi anlattılar. Metrekareye 137 kilogram yağışın düştüğü Giresun'un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde daha önce görünmemiş bir sel felaketi yaşayanlar dehşet saatlerini anlattı. Hatun Yenide'de arabalar, mağazalar, evler gidiyor aşağıya doğru, su güm güm eve vuruyordu. O gece cehennemi yaşadık. Seyfettin Aydın, bir anda suyun boyu 2 metre oldu, araçlar gitti, dükkanları su bastı, dükkanlar patladı, bayağı sürdü, diyor. Çamur temizliği felaketi yaşayan ilçelerde zemini kaplayan 2-3 metrelik balçık temizlenmeye başlandı. Deri taşkınıyla sokaklara sürüklenen taş ve kaya parçaları iş makineleriyle kaldırılıyor. Toprak altında kalan araçlar vinç yardımıyla çıkarılıyor. 3 düğünde 42 vaka, koronavirüs vakalarının en çok arttığı illerden biri olan Bursa'da 3 ayrı düğüne katılanlardan 42'sinin testi pozitif çıktı. Şehirde düğün sahibinin 1 ve 2. derece yakınları haricinde 65 yaş üstü kişilerin etkinliklere katılmaları yasaklanmıştı. İl Sağlık Müdürü uzmanı Doktor Halim Ömer Kaşıkçı, virüsün kalabalık ve maskesiz ortamları sevdiğini unutmayalım, dedi. 4-12. gün arası en kritik dönem, koronavirüs salgınına yönelik bilimsel araştırmalarla literatür sürekli güncelleniyor. Son elde edilen bilgilere göre virüs bulaştıktan 5. günün sonunda kendini hissettiriyor. Virüsün en bulaşıcı olduğu dönem ise 4-12. gün arası. Çocuklarda en çok görülen belirtiler de ishal, karın ağrısı ve kusma olarak ortaya çıkıyor. Manşet turumuzu bugün akşamla noktalıyoruz. Bu mesaj cepte kalmasın. Giresun'da aşırı yağışa karşı vatandaşları uyaran İçişleri Bakanlığı bu kez cep telefonlarına SMS göndererek olası afetlere karşı önlem alınmasını istedi. Giresun Valiliği ve kaymakamlıkların meteorolojik uyarıları yeteri kadar etkili olmayınca İçişleri Bakanlığı farklı bir sistemi devreye aldı. Bakanlık vatandaşlara gönderdiği SMS ile beton yolların heyelan ve sel sonrası tehlike yaratabileceğini kaydetti. Öneriyi akşam yapmıştı. 8 kişi kişinin hayatını kaybettiği afet sonrası akşam meteorolojik uyarıların vatandaşlara daha farklı yollarla duyurulması önerisinde bulunmuştu. Akşam cami hoparlöründen anons veya cep telefonlarına mesajla uyarının hedefe ulaşacağını vurgulamıştı. 350 konut hemen yapılacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ tarafından Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşası için arazi çalışmalarının hemen başlatıldığını duyurdu. Hala çok korkuyoruz. Selin büyük bir tahribat yarattığı Dereli'de halk devletin yardımıyla yaralarını sarmaya çalışıyor. İlçe sakinlerinden Gülistan Aslan, heyelan aniden geldi, çok korktuk, hala da korkuyoruz, dedi. Giresun'a müşbir sebep desteği, Başkan Erdoğan sel felaketine uğrayan Giresun'a müşbir sebep kapsamında acil destek verileceğini açıkladı. Erdoğan, beyanname ve bildirim süresini 15 Aralık'a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzattık. 22 Ağustos'tan önce tahakkuk edilen her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi de 31 Aralık'a ertelendi, dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Sinan Telefon hattımızda TRT muhabiri Yiğit Can Karatepe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, günaydın.
Günaydın İpek Erdem.
Diliyoruz. Efendim, Ankara gündemine ilişkin notlarınız nedir? Buyurun, mikrofonu size bırakalım.
Ankara'nın gündemi her zaman olduğu gibi bugün de yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılacak. O etkinlikler öğlen saatlerinde başlayacak. Saat 13'te Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'a hareket edecek. 14.30'da Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret edecek. Ardından bir dizi etkinlikler gerçekleştirilecek ve saat 17'de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışı yapılacak. İşte bu tören de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. Diplomasi için de bugün de Ankara'da yoğun bir gündem olacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye'den bir önceki durağı da Yunanistan olacak. Buradaki mevkidaşıyla görüştükten sonra Türkiye'ye gelecek. Dolayısıyla işte Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte düzenleyeceği ortak basın toplantısında verilecek mesajlar da ayrıntılı olarak takip edilecek. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın da bugün bir programı görünüyor. Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenecek Uluslararası İnşaat Sektörü Dergisi'nin 2020 yılı dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhiti listesinin Türkiye sonuçlarının paylaşılacağı toplantıya katılacak. Bu toplantının da saat 11. 11'de başlayacak toplantı. Öte yandan ekonomi içinde bugün bir başlık var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile Ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıklayacak. Bir de yargıya bakalım. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı üssündeki eylemlerine ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada darbe girişiminin sivil yöneticileri savunma yapacak ki o sanıklardan Hakan Çiçek'in bugün savunması alınacak. Hemen neler olduğunu hatırlayalım. Darbe girişimi sırasında Akıncı üssünde bulunan 4 sivil sanık Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek'in savunmaları alınıyor. Bu sanıklar 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor. Bu noktada da artık bu davanın sona yaklaşıldığını ifade edebiliriz. Yakın bir süre içerisinde Akıncı'su davasında karar aşamasına gidilmesi bekleniyor. Ankara gündemini aktardık sizlere. Hem bu başlıkları hem de daha fazlasını takip etmeye ve dinleyicilerimizi duyurmaya devam ediyor olacağız diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım.
Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. TRT muhabiri Yiğit Can Karatepe telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Ankara gündemine ilişkin notlarını aktardı.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Gazeteci editör Salim Salimoğlu telefon hattımızda bulunuyor. Günaydın efendim, hoş geldiniz yeni güne.
Günaydın, teşekkürler, iyi yayınlar.
Efendim, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanan kabine toplantısında gündemdeki önemli gelişmeler ele alındı. Karadeniz'deki tarihi doğalgaz keşfi, Giresun'da yaşanan sel felaketi, Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gelişmeler, koronavirüs ve terörle mücadele gibi birçok kritik konu masada görüşüldü. Biz isterseniz şimdi sizinle enerjiyle başlayalım. Türkiye'nin gündeminde enerji alanında iki sıcak gelişme var. Geçen hafta Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli de üretim fabrikası devreye alındı. Doğalgaz keşfiyle devam edelim isterseniz. Türkiye için ne ifade ediyor? Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi olmasının önemi nedir? Siz bize anlatın.
Öncelikli olarak tabii ki ekonomik değeri var bu işin. Yani Türkiye'nin doğalgaz ithal eden bir ülke, hatta enerjiyi sadece doğalgaz olarak bakmamak lazım. Yani petrol, doğalgaz ve türevleri şeklinde bakmak lazım. İthal eden bir ülke olduğunu düşündüğümüz zaman yılda 40 milyar dolar sadece enerji ithalatına para harcayan bir ülke Türkiye. Yani yurt içinde kazandığımız paranın 40 milyar dolarlık bölümü her yıl enerji ithalatı için yurt dışına gidiyor. İşte bir kısmı doğalgaz özelinde bakacak olursak eğer ağırlıklı olarak Rusya'ya gidiyor. Bir kısmı Azerbaycan'a gidiyor. İsrail'den bile gaz alıyoruz mesela. Yani hani tabii oranları en çok dediğim gibi Rusya'dan alıyoruz ama sonuçta para nereye giderse gitsin bir şekilde yılda 12-13 milyar dolar doğalgaz için sadece, yani 40 milyar dolar toplam enerji ithalatına harcanan para, 12-13 milyar dolar aralığında da sadece doğalgaz ithalatı için harcanan para. Bu büyüklüğe bakıldığı zaman yani paranın ne kadar her sene ne kadar çok para harcadığımızı enerji ithalatı için düşündüğümüz zaman bulunan miktarın da ne kadar önemli olduğu aslında ortaya çıkıyor. 320 milyar metreküp dediğimiz doğalgaz rezervi Türkiye'nin 7-8 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Yani 12-13 milyar aralığında diye düşünüp 12 milyarla hadi en düşük olan 7 yıl üzerinden çarpacak olursanız zaten 100 milyar dolara yakın toplam 7 yıl içerisinde Türkiye'nin sadece bütçesinde kalacak paradan bahsedilebilir. Yani 7 yıl çarpı her yıl harcadığımız 12 milyar dolar, düşünün ki 100 milyar doların neredeyse üzerine çıkan bir rakamdan bahsediyoruz. Bu sadece ilk kuyu. Yani bu dönüşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada. 2-3-4 kuyular daha bulduğumuz tek kuyu değil. 2-3-4 daha önümüzde başkaca kuyular da var. Onları da kazıyoruz, onları da araştırıyoruz. Gazın çıkarılmasının, bulunan 320 milyar metreküp gazın çıkarılmasının 2023'ü bulacağını söyledi. Ama 2023'e kadar belki başka yerlerde başkaca gazlar da bulunacak. Hatta yani aynı kuyudan ki açıklandığı gün zaten Enerji Bakanı Fatih Dönmez söylemişti, bunu da hatırlayacak dinleyicilerimiz. Yani 320 milyar metreküp bulunan rezerv denizin dibinde, yani deniz üstünden hesap ederseniz 2100, deniz dibinden hesap ederseniz 500-600 metre derinlikte bulunan bir rezerv bu. Bu aynı yerde 1000 metre daha derine gireceğini söylemişti Enerji Bakanı. Ki dipte, daha da dipte yeni potansiyellerin olduğunu, rezerv potansiyellerinin olduğunun altını çizmişti. Yani aynı yerden, aynı kuyudan girildiği zaman bile belki 320'nin üzerine atıyorum, belki 100 milyar metreküp, belki milyar metreküp, bunu da bilmiyoruz. Yeni potansiyel ihtimali de var orada. Yani ek yapılacak, ek gidecek potansiyel de var. O yüzden parasal büyüklüğü Türkiye için çok çok önemli. Birincisi enerji ithal eden ülke konumundan çıkacak olması anlamında. Yani az önce hesapladığımız gibi 7-8 yıl için 100 milyar doların üzerinde bir paranın kasada kalacak olması, ki bu zaten ne demek? Doğrudan yatırımlara yansıyacak demek, doğrudan sizin benim cebimize yansıyacak demek. Her şeyi bir kenara bırakalım, doğalgazın fiyatının ucuzlayacağı anlamına gelecek. Yani bunu da yine Enerji Bakanı'na sormuştu haberci arkadaşlarım. Balın bol olduğu yerde bal ucuzlar tabii ki demişti. Şimdi doğalgazın çok olduğu yerde doğalgaz bu kışa yetişmeyecek, yetişmez bir bitme. Belki önümüzdeki kıştan itibaren çok ciddi anlamda doğalgaz faturalarında düşüş de başlayacak belki ilk olarak. Sonrasında da tamamen işte ithalata gitmeyecek paranın yurt dışında kalacağı için, yatırımlara yönleneceği için topyekun belki refahımızı artıracak olan, ülkeyi kalkındıracak olan, büyütecek olan bir potansiyelden bahsediyoruz. Yani doğalgaz ki yani bunun devamı gelecek olursa, şayet bu 320 milyar metreküpün devamı da gelecek olursa, zaten o artık üzerinde hani ballı kaymak mı derler, öyle bir şey olacak. Çünkü sonuçta ithal eden, enerji ithal eden bir ülkeden belki enerji ihraç eden bir ülke konumuna gelecek. Yani artık para harcayan değil, sattığı gaz karşılığında para kazanan bir ülke konumuna gelecek. Nasıl ki Rusya, nasıl ki Azerbaycan bugün, nasıl ki İran doğalgazdan bugün kasasını dolduruyorsa, aynı şekilde Türkiye'de o doğalgazı Avrupa ülkelerine pazarlayarak ya da başkaca işte lokasyonlara göndererek yapacak ikili anlaşmalar sonrasında oradan doğalgazdan para kazanıyor olacak. Ve hani işte bizim şu an itibariyle bakıldığı zaman işte bir otomotiv sektörümüz vardır ihracat konusunda göğsümüzü kabartan, turizmimiz var malum zaten hani her sene milyar dolarları Türkiye bütçesine kazandıran gibi gibi, bu sektörler arasında enerji apayrı bir yer tutmuş olacak ve enerjinin yekünü daha fazla fazla olacak tabii haliyle. Doğal olarak Türkiye'nin yani sadece şu an itibariyle mesela cari açığının kapatılmasından bahsediliyor. Hep hani aldıklarımızla verdiklerimizle hesap edecek olursak, yani ithalatla ihracatı hesap edecek olursak, Türkiye'nin ithalat yönünde giderleri fazla olduğu için, yani dışarıdan alımları fazla olduğu için dış ticaret açığı aleyhine gelişiyor. İhracat aleyhine gelişiyor. Şimdi işte bu tam tersine dönecek. Ama sadece tam tersine dönmekte kalmayacak. Belki çünkü Türkiye hani bu bugünden yarına değil belki ama önümüzdeki 3 yıl 5 yıl sonrasında çok ciddi bir şekilde hem enerji piyasasında enerji sektöründe var olduğunu gösterecek ki bunun bir de şöyle bir avantajı var haliyle. Yani dış politikada bakıldığı zaman işte hani herkes güçlünün yanındadır. Yani böyle bir gerçek vardır diplomasi camiasına bakıldığı zaman. İşte örneğin Amerika, örneğin Almanya. Yani güçlü olduğunuz zaman kimse size söz geçirmeye çalışamaz ya da kimse sizin arkanızdan yani tuzak kursa bile tuzakları boşa çıkarabilecek durumda olursunuz zaten. Sonuçta Türkiye bu dev 320 milyar metreküp de değil tabii ki ama üzerine koyarak gidecek olursa şayet, yani belki trilyon metrekütleri geçecek olduktan sonra Türkiye artık net ihracatçı, enerji konusunda net ihracatçı bir ülke konumuna gelecek olursa, örneğin bugün Rusya'nın olduğu gibi, örneğin bugün Azerbaycan'ın, İran'ın olduğu gibi net ihracatçı ülke konumuna geçecek olursa enerji konusunda, kasası dolacağı için, güçleneceği için masaya da artık elini daha sert vurma ve belki de o masayı titretme imkanı olacak. Doğal olarak yani bir, dış politikada güçlü olacaksın. İki, içeride tamamen ekonomik anlamda güçlü olacaksınız. Ve üç, her şeyden daha önemlisi halkınız refah içerisinde yaşamış olacak. O yüzden yani bu enerji keşfini küçümsemek veya işte hani yok az bulundu, işte yok bulundu da bulunduğuna da inanmıyorum diyenler dahi var hatta. Bulundu da inanmıyorum ya da ne bileyim ne bulundu da ne zaman çıkarılacak gibi, yani böyle işi başka yerlere çekmenin aslında anlamı yok. Bu 2-2 daha 4 olduğu kadar net 320 milyar metreküp oldukça büyük bir rezerv. Hatta bunu şöyle anlatmak lazım belki de. Doğu Akdeniz'de hep bahsettiğimiz hani işte biz de arama çalışmaları yapıyoruz. Bir taraftan petrol, bir taraftan doğalgaz, yani sismik arama çalışmalarını yapıyoruz. Malum Yunanistanlarımız o yüzden gergin. Hatta karşılıklı Natex ilanları belki savaşın eşiğine kadar geliniyor. Doğu Akdeniz alev alev yanıyor. Neden? İşte bu doğalgaz yüzünden. Şu ana kadar Doğu Akdeniz'de en bulunmuş olan en fazla rezerv 800-850 milyar metreküp. Yani Doğu Akdeniz'de bu kadar fırtınaların koptuğu bir yerde bile şu ana kadar en yüksek bulunan rezerv 850 metreküpse, bizim bulduğumuz Karadeniz'de 320 milyar metreküpün ne kadar aslında büyük olmuş olabileceğini tahmin etmek güç değil herhalde diye düşünüyorum. Onun haricinde hazır buraya gelmişken belki hani bulunan keşfin küçümsendiğinden bahsettiğim noktada özellikle burada hedefte CHP var. Bilmiyorum vaktiniz var mı, kısaca bu konuya da gireyim mi ama.
Buyurun efendim.
CHP bu konuda oldukça eleştiriliyor sessiz kalmakla ki özellikle Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı yani 3. günü bugün, hatta 4. gün oluyor tabii ki ilk açıklandığı günden itibaren ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan henüz bir açıklama gelmiş değil. Yani kurmayların genelde yaptığı açıklamalar az önce söylediğim şekilde biraz daha küçümser nitelikte ya da biraz daha işin başka yerlerini kaçırır nitelikte. Yani hani CHP topyekun burada bir sanki bu işe mesafeliymiş, sanki bu işten sevinmemiş gibi bir hava çizdi ki işte bu havayı dağıtacak olan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı bir açıklamaydı aslında. Çıkıp hani olur mu öyle şey, biz tabii ki mutlu oluruz, seviniriz. Hani sonrasında bir ama ekler eklemez ona bir şey diyemem. Varsa endişesi ama cümlesiyle devamını getirebilir. Fakat şu ana kadar bir açıklama yapmamış olması iyice artık hani CHP'nin bu konudaki tavrı, ki en sert eleştiri gösterenlerinden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli, çok sert bir şekilde eleştiriyor CHP'nin bu sesini Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle. Dün madem MHP toplantısı vardı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı CHP'nin. Toplantı sonrasında parti sözcüsünün arkadaşlarımız da sordular neden sessiz kalındığı yönünde. Yani ben parti sözcüsü Faik Öztrak şöyle bir cevap vermeyi tercih ettim. Yani ben bu soruları biraz daha hani neden eleştirmiyorsunuz yönünde algılıyorum şeklinde enteresan bir cevap verdi. Yani buradaki tutum biraz daha net bir şekilde ortaya konursa belki bu eleştirilerin ki bugüne kadar geç bile kalındı aslında ama hani geç ya da güç artık, yani bugün mesela çıkıp Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacak olsa belki bu eleştiri süreci dağılmış olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli demişken onun da dün yaptığı bir yazılı açıklama var. Kısaca belki ondan da bahsetmekte fayda var hazır yeri gelmişken. Türkiye'nin enerji konusundaki makus tarihini yenecek bir keşiftir bu diyor. Ülkemiz adına göz kamaştırıcı bir kazanımdır ve stratejik gücümüze de güç katacaktır diyor. Dediğim gibi MHP lideri CHP'yi eleştiriyor, isim vermeden eleştiriyor tabii ki ama üstü kapalı olarak müjde bazılarının uykularını kaçırdı diyor. Gaz keşfinden rahatsız olanlar, Türkiye'nin diriliş azminden ürken parlak ufuklara ulaşma amacından rahatsız olan köksüzler lobisi diye nitelendiriyor. Zevksiz kalanları ve eleştiren yönde bakanları bu keşfe. Yani aslında bakılırsa MHP lideri ve CHP dışındaki diğer muhalefet, HDP'den de çok ses çıkmadı şu ana kadar ama yani HDP ve CHP dışındaki diğer muhalefet, yani bunun içinde İYİ Parti de dahil olmak üzere liderlerin hepsi konuştu. Hepsi bir şekilde bu keşfin büyük bir keşif olduğunu söyledi. Dediğimiz gibi gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda. O da hani bugünün yarın artık bu işe bir nokta koyacak olursa siyasetteki bu gazla ilgili eleştiri noktalanmış olur. Doğalgaz arama çalışmaları da Türkiye'nin devam edecek. Bunu da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Bakanlar Kurulu toplantısında zaten çok net bir şekilde söyledi. Hatta aynı şekilde Doğu Akdeniz'den de güzel haberler alacağız diye de altını çizdi ki malum Doğu Akdeniz'de Oruç Reis aramalarına devam ediyor. Yunanistan her ne kadar tahrik ediyor olsa bile. Dün Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu toplantısında Yunanistan'a yönelik de eleştirileri vardı. O konuya da gireyim mi, diler misiniz bilmiyorum ama bu nafet.
Efendim süremiz olarak kalmadı. Onu isterseniz bir başka programda konuşalım sizinle. Doğu Akdeniz'deki tamam. Gelişmeleri. Çok tamam, teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz.
Ben teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Gazeteci, editör Salim Salimoğlu telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Spor yorumcusu Ali Tansu Pulatkan telefon hattımızda bulunuyor. Günaydın Sayın Pulatkan, hoş geldiniz yeni güne.
Teşekkür ederim, kolay gelsin İpek Hanım.
Sporda bu hafta neler yaşandı sizden dinleyeceğiz. Beşiktaş'ta başlayalım isterseniz. Buyurunuz.
Evet, Beşiktaş bugün Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme karşılaşmasını PAOK'la, Yunanistan'ın PAOK takımı ile Selanik'te oynayacak ve saat 21'de bu karşılaşma başlayacak ve Beşiktaş'ın kadrosunda yeni isimler transfer ettiği, bu geçen günlerde transfer ettiği futbolcular yer alacak. İşte bunlara baktığımız zaman savunmada Wellington ve Enskala'yı göreceğiz. İleri orta üçlüde Mensah'ı göreceğiz. Bir başka yeni transfer eski futbolcularından Oğuzhan Beşiktaş'a döndü. Ve Beşiktaş'ın muhtemel kadrosu da şöyle olacak. Kalede Ersin oynayacak büyük bir ihtimalle. Lens, Vida, Wellington, Enskala savunmasının önünde Atiba ve Oğuzhan görev yaparken Enkudu, Mensah, Lens üçlüsünün önünde de rakip kaleye en yakın Larin oynayacak. Beşiktaş'ın bugüne kadarki yaptığı çalışmaların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın kafasında oluşan 11 böyle diye düşünüyorum. Bunun dışında PAOK takımına baktığımız zaman PAOK takımının kendi liginde 1976-1985 ve bir de geçen yıl şampiyon olduğunu görüyoruz. UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda bir kere çeyrek final oynadı 1973-1974 sezonunda. Yani Beşiktaş'ın PAOK karşısında avantajlı olduğunu ve de PAOK'un özellikle geçen yıl şampiyon olurken mevcut kadrosundan bazı isimlerin eksildiğini, takımın teknik direktörünün takımda kalıp kalmayacağının belli olmaması, bunlar Beşiktaş için büyük bir avantaj. Tabii maçın seyircisiz oynanması da yine siyah beyazlı takım için, yani Beşiktaş için avantaj. Çünkü PAOK siyah beyaz deyince PAOK takımının da renginin siyah beyaz olduğunu özellikle vurgulamak lazım. Bir de şunu çok önemli, futbolcuların, Beşiktaşlı yöneticilerin dikkate alması gerekiyor. Çünkü tek maç şeklinde oynanacak. Yani bu karşılaşmanın rövanşı olmayacak. Yenilen elenecek. Kazanansa UEFA liginde 3. eleme turuna gidecek. Dolayısıyla bir final niteliğinde bir karşılaşma olarak düşünebiliriz. PAOK'la Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın. Tabii bu arada teknik direktör Sergen Yalçın'ın hazırlık döneminin çok kısa olduğunu vurguladı. Çünkü genelde futbolcuların lig bittikten sonraki istirahat ve tekrar çalışmaya başladıkları dönem çok kısaydı. Bunun da bir dezavantaj olabileceğini özellikle vurguluyor. Bu arada tabii şunu da söylemekte fayda var. Trabzonspor'a UEFA'nın ceza verdiğini hatırlatalım ve bu ceza dolayısıyla 3. sırada ligde, Süper Lig'de 3. olan Beşiktaş'ın Trabzonspor'un yerine Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini ve de işte bugün PAOK'la saat 21'de karşı karşıya geleceğini özellikle bir kez daha altını çizerek vurgulayalım.
Evet, Beşiktaş'a başarılar dileyelim. Yeni kadrosuyla evet. Sahaya çıkacak. Peki şimdi bir başka konuya geçelim efendim. Merkez Hakem Kurulu kararlarından söz edelim isterseniz. Zekeriya Alp ve tüm Merkez Hakem Kurulu üyeleri istifa etti. Bu kararı biraz açıklar mısınız bize?
Evet, Zekeriya Alp'in istifası, tabii Zekeriya Alp'le birlikte kurul da istifa ediyor. Uzun süren federasyon başkanıyla, yani Nihat Özdemir'le Zekeriya Alp arasında uzun süredir süren bir görüş ayrılığı söz konusuydu. Bu tabii dışarıya nasıl yansıdı bunu tam bilemiyoruz ama sanıyorum hakemlerle ilgili görüş ayrılıkları, hakemlerin kategorileriyle ilgili görüş ayrılıkları ortaya çıktı ve en son bir araya geldikleri toplantının ardından Zekeriya Alp istifa etti ve de herhangi bir açıklama yapmadı. Şimdi bugün önemli toplantıları var Futbol Federasyonu'nun. Bu Futbol Federasyonu'nun büyük bugünkü toplantısında takımların harcama limitleriyle ilgili yoğun bir toplantı olacak. Çünkü bu konuda da kulüplerin itirazları vardı. Yeteri kadar limitlerinin olmadığını, düşük rakamların ortaya atıldığını iddia edenler var. Dolayısıyla bu arada da tabii Merkez Hakem Kurulu'nda da bir atama söz konusu olabilir. Çünkü Futbol Federasyonu Başkanı Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı atıyor, kurulu tespit ediyor. Şöyle isimlere baktığımız zaman Serdar Tatlı, Mustafa Çulcu, Metin Tokat, Erol Ersoy gibi daha önce bu kurullarda görev yapmış isimler yer alıyor. Ama her an bir sürpriz olabilir. Bir başka isim, hiç akla gelmeyen, hiç düşünmeyen bir başka isim açıklanabilir diye düşünüyorum. Ama bugün hem Riva'daki toplantıda bu takımların transfer limitleriyle ilgili görüşme ve ardından da Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve kurulun atanması bekleniyor diye bir istihbarat elde ediyoruz.
Evet, efendim yeni sezon öncesi hazırlıklar da sürerken kulüplerimiz transfer ve kamp çalışmalarını hızlandırdı. Transfer çalışmalarındaki son gelişmeler nedir?
Efendim bu sene ligin 21 takımla oynanacak olması, ki bu her takım için 40 maç anlamına geliyor sezon boyunca. Ligin dışında bir de Türkiye Kupası maçları var. Yani takımları çok zor bir 2020-2021 ligi bekliyor. Türkiye Kupası bekliyor. Dolayısıyla takımlar kadrolarını daha geniş tutmak zorunda kalacaklar. Özellikle de hazırlık döneminin 8 ve 6 hafta arasında olması gerekirken çok kısa bir dönemde hazırlık yapmak zorunda kaldı takımlar. Biliyorsunuz lig ayın 11'inde, Eylül'ün 11'inde başlayacak. Dolayısıyla kadrolarını geniş tutmak zorundalar. Çünkü ligin ilk haftalarında sakatlıklar ortaya çıkabilir. Bu darbelerden değil de adelelerden kaynaklanan sakatlıklar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bütün takımlar kadrolarını geniş tutma amacındalar. Bu arada tabii en çok dikkati çeken Fenerbahçe'nin transferleri, çok sayıda futbolcu kadrosuna kattı, gidenler oldu. Trabzonspor'a bakıyoruz. Trabzonspor'da da hala gitmesi muhtemel futbolcular var. Onların yerini doldurma çabası içinde Trabzonspor. Galatasaray'ın arayışları sürüyor. Dolayısıyla maçlar başladıktan sonra bile takımlar, teknik direktörler transfer yapma düşüncesi içinde olabilirler. Çünkü mevcut futbolcuların yeterli olmadığını, ligi o futbolcularla götüremeyeceklerini hissederlerse, ki Ekim'e kadar devam edecek transfer döneminde, maçlar başladıktan sonra da transferler söz konusu olabilir. Çünkü zor bir sezon bekliyor, uzun bir sezon bekliyor. Kadrolarını geniş tutmak zorunda takımlar.
Evet. Bu hafta yaşadığımız bir diğer gelişme de teknik direktör Tamer Güney hakkındaydı. 84 yaşında hayatını kaybetti. Önemli bir isimdi.
Evet, Tamer Güney. Ben Tamer Güney ile çalışma şansına sahip oldum. PTT takımında teknik direktördü. Çok disiplinli, idealist, eğitimci ve de Türk futboluna gerçekten çok büyük katkıları olan, okullara kadar gidip futbolla ilgili görüşlerini anlatan iyi bir eğitimci, iyi bir teknik direktördü. Allah rahmet eylesin diyoruz. Gerçekten Türk futbolu adına büyük bir kayıp, büyük bir, iyi bir teknik direktör, iyi bir eğitimciydi Tamer Güney.
Allah rahmet eylesin diyelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Kolaylıklar diliyoruz efendim. Spor yorumcusu Ali Tansu Polatkan telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Sayın dinleyicilerimiz, bir duyuruyla bugün yeni günü noktalayacağız. Türkiye Elektrik İletim AŞ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün 10-17 saatleri arasında kısa dalga yayınları yapılamayacaktır. Ancak bizleri uydu ve internet üzerinden dinleyebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz. Efendim, yeni günün bugün de sonuna geldik. Programı sizler için Zeynep Karışık, Zeynep Yıldırım ve Melda Alpay birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Sefa Aktan'dı. Mikrofondaysa ben İpek Önder. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeni gün.